Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bir haftanın ardından yeniden beraberiz. Haftanın dış politik gündemiyle karşınızda olacağız inşallah. 11 Eylül'den beri Batı başkentini vuran en kanlı terör saldırılarının yankıları sürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen ve 127 kişinin ölümüne neden olan saldırı geçen haftadan bu yana dünya gündeminin bir numaralı konusu. Saldırının nedenleri, muhtemel yansımaları konuşulup tartışılıyor dünya medyasında. Dünya gündemi programımızda da biz de Batı dünyasını derinden sarsan bu saldırının yankılarını konuşacağız uzun uzadıya inşallah. Paris'te restoranları, bir konser salonunu ve ülkenin en büyük stadının bulunduğu semti vuran eş zamanlı saldırılarının sorumlusu olarak IŞİD gösteriliyor. Terör örgütü daha önce de Avrupa'daki sempatizanlarına kendi başlarına davranıp saldırılar düzenlemeleri çağrısı yapmıştı. Suriye'de savaşan yaklaşık 520 Fransız vatandaşı olduğu iddia ediliyor. Daha önce Suriye'de savaşan 250 Fransız vatandaşının da Fransa'ya geri döndüğü tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Fransa ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun son 1,5 yıldır hava saldırılarını artırmış ve son haftalarda bir kara harekatı da gündeme gelmişti. IŞİD'in Paris'i bu nedenle vurmuş olabileceğinin altı çiziliyor. Paris yine o 10 ay önce kadar Charlie Hebdo saldırılarıyla sarsılmıştı hatırlandığı üzere. IŞİD'in yanı sıra El-Kaide unsurları da suçlanmıştı bu saldırı sonrası. Usama Bin Laden'in ölümünden beri IŞİD'in gölgesinde kalan bu terör örgütünün Batı başkentlerinde büyük bir saldırı düzenlemesinden endişe ediliyordu. El-Kaide'nin böylece yeniden reklamını yaparak IŞİD'e kaptırdığı gençleri kendisine çekmeye çalışabileceği öne sürülmüştü. Saldırının arkasında kimler olabileceğine ilişkin bir diğer teoriye göre saldırının arkasında bir grup yalnız Kürt olabileceği ifade ediliyor. Fransa'nın diğer iki kentlerinde de ve Brüksel'de de 2012'de terör saldırıları düzenleyen Muhammed Merah ve Mehdi Memnunci'nin doğrudan hiçbir örgüte bağlı olmayan ve yalnız Kürt olarak adlandırılan kişiler olduğu söylenmiş. Son Paris saldırısının büyüklüğü ve eş zamanlı bu teoriyi zayıflattığı ifade ediliyor. Evet, Paris saldırısını ve gerek Avrupa ve gerekse orta coğrafyasına yansımalarını, bu saldırının yansımalarını konuşacağız. DAEŞ'in yeni stratejisi savaşı batıya taşımak mı? Paris'te büyük infial oluşturan terör saldırılarının arkası gelir mi? DAEŞ karşısındaki cepheyi genişleteceğini bile bile neden böyle bir eylem gerçekleştirdi? Saldırı en çok kimlerin işine yarayacak? Saldırının batıdaki Müslümanlar üzerindeki etkileri ne olacak? Batı IŞİD ile mücadelede şimdiye kadar düştüğü hatada ısrar eder mi? Hatalarından ders çıkarır mı? Gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Telefonumuzun diğer ucundaki gazeteci yazar Kenan Alpay Bey'den alacağız inşallah. Kenan Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz şimdiden yapacağınız katkılardan dolayı. Kenan Bey, Batı dünyasını derinden sarsan Paris saldırılarını konuşuyoruz. Saldırının nedenleri ve muhtemel sonuçlarını tahlil etmeye çalışıyoruz. Sizin de bu noktadaki değerlendirmelerinizi almak istedik. İsterseniz şuradan başlayalım. Malum önce Şarm el-Şeyh Havaalanı'ndan kalkan Rus uçağı düştü. Önceleri inkar edildi ancak sonra uçağı DAEŞ'in düşürdüğü kabul edildi ve ardından da Lübnan ve Paris saldırıları geldi. Şu söyleniyor, gerek koalisyon güçleri ve gerekse Rusya'nın yoğunlaşan saldırıları sonrası DAEŞ'in köşeye sıkıştığı, örgütün de yeni bir strateji olarak savaşı batıya taşıma kararı aldığı ifade ediliyor. Siz de katılıyor musunuz bu görüşe? DAEŞ'i böyle bir stratejiye sevk eden gerekçeler gerçekten de örgütün bölgedeki manevra alanının daraltılması mı yoksa başka nedenlerden de bahsedilebilir mi?
Evet, yani bu yaygın bir görüş ve hakim bir görüş. Böyle bir değerlendirme yapılabilir. Yani IŞİD'in Irak ve Suriye'de koalisyon ve Rusya tarafından yapılan bombardımanlarla belli bir oranda lojistik imkanlarının kısıtlanması, askeri imkanlarının budanması ve buna mukabil olarak da savaşı Irak ve Suriye topraklarının dışına taşınması. Böyle bir ihtimal olabilir. Fakat evet, şöyle bir şeyi de düşünmek gerekir ki IŞİD, DAEŞ yapısı itibariyle çok tahmin edilemeyen, öngörülemeyen eylemler düzenleyen ve bu eylemleri öngörülemeyecek ülkelerde ve öngörülemeyecek sonuçları da doğuracak şekilde tanzim eden bir örgüt yapısına sahip. Yani bu örgüt yapısı itibariyle, ideolojisi, ilişkileri itibariyle klasik görmüş olduğumuz konvansiyonel örgütlerden farklı bir yapı arz ediyor. Bu sebeple yani ben IŞİD'in sadece bir köşeye sıkışmışlık ve savaşı batıya taşıma için kendisini böyle bir adeta tabanına evet ben hala güçlüyüm şeklinde ispat etme noktasında hareket ettiğini çok net olarak söyleyemem. Tabii bunu belki istihbaratçı olarak gözlemlemek başka bir şeydir. Ben daha çok sosyal bilimler açısından ya da toplumsal boyut açısından yaklaşıyorum. Fakat şunu bence bir defa ifade etmek gerekir. Birincisi mesela IŞİD'in Lübnan'da yapmış olduğu saldırı. Lübnan'ın için saldırı yaptı. Çünkü Lübnan'da bu yapılan saldırı Lübnan'da Hizbullah'ın merkezine yapılmıştı. Biz biliyoruz ki 4 yılı aşkın bir zamandır Lübnan'daki Hizbullah örgütü İran'la birlikte Esed rejimini ayakta tutmak üzere Suriye'nin her tarafında muazzam bir savaş yürütüyor. Yani işgal diyelim yani buna savaş da diyemeyiz, işgal yürütüyor. Bence bu Lübnan'da merkezlerine yapılan saldırı IŞİD'in bence Hizbullah'a bir cevabıdır. Evet. Şam-ı Şeyh'te düşürülen uçak ise yine aynı şekilde bence Rusya'nın Laskiye ve Tartus üzerinden yürütmüş olduğu askeri operasyonlarını Suriye'nin tamamına yayma faaliyetlerine dönük bir cevap da olabilir. Yani evet. Bunu öngörüyorum. Üçüncü olarak da niçin Paris saldırısı geldi deyince bence IŞİD Paris'e kendiliğinden saldırmadı. Yani netice itibariyle Ekim ayından bu yana Fransa yoğun bir biçimde IŞİD'in merkezi olarak bilinen Rakka'ya defalarca bombardıman yansıdı ve orada birçok insanın öldüğünü biliyoruz. Belki IŞİD mensupları öldü, belki sivil halktan insanlar öldü ama her ne kadar Paris'te yapılan saldırı bir Fransız askeri üssüne ne bileyim bir istihbarat merkezine yapılmış değil. İşte statta ne bileyim bir gece kulübünde bir lokantada eğlenen yiyip içen insanlar hedef almış olsa da bence IŞİD'in mantığı açısından İslam kabul etmez bunu, bu İslam savaş hukuku açısından uygun bir şey değildir, cevaz verilemez. Ama IŞİD'in örgüt mantığı açısından bence bu Fransa'ya karşı yapılmış bir misilleme şeklinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
Evet. Yani şimdiki DAEŞ karşısındaki cepheyi genişletebileceğini bile bile peki neden böyle bir eylemi gerçekleştirir sorusu gündeme geliyor.
Tabii ama şöyle bir şey var. Bu tür örgütler yapıları itibariyle cepheyi genişlettiği oranda, radikalleştiği, keskinleştiği, öngörülemeyen eylemler yaptığı oranda aslında büyüyorlar. Evet. Yani bir noktada IŞİD, diyelim ki Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, İran'ın, Hizbullah'ın hedefi oluyor. Ama öbür taraftan da bu saymış olduğumuz ülkelere karşı nefret duyan, onlara karşı tepki duyan geniş toplum kesimlerinin de bir noktada cazibe merkezi haline gelmiş oluyor. Evet. Yani işin bu yönüne de bakmak icap eder. Kaldı ki mesela bazı değerlendirmeleri dinlediğimizde işte sosyal, siyasal, bilimciler ya da askeri uzmanlar nezdinde yapılan bir takım değerlendirmelere baktığımızda yani IŞİD'in adeta bir intihar stratejisi yürüttüğü söyleniyor. Doğrudur. Belki de böyledir. Ama bu olayı sadece bir intihar stratejisiyle açıklamak bence çok makul değil. Çünkü yapılan eylemlere baktığımız zaman yapılan eylemler bizim her ne kadar öfkemizi, nefretimizi celbetmiş olsa bile baktığımızda IŞİD'in tabanını genişleten ve IŞİD'in hitap etmiş olduğu toplum kesimlerini büyüten bir yapıya sahip. Evet. Onun için ben başta söylemiş olduğum şeyi tekrarlamak istiyorum. IŞİD'in eylem stratejisi bence sadece Fransız istihbaratı tarafından değil, diğer ülkelerin istihbarat örgütleri tarafından da çok öngörülemeyen bir yapıda. Çünkü örgütün ne yapacağı, nasıl, nerede eylem koyacağı, kaç ülkeyle asimetrik bir savaşa girişeceği bence hali hazırda böyle bir diyeyim ki müphemliğini korumaktadır.
Kenan Bey, şimdi önü alınamayan bir örgütten bahsediliyor. Onlarca hatta yüzlerce uçaklarla gerçekleştirilen binlerce sortiye rağmen geriletemeyen bir örgüt DAEŞ. Her şeye rağmen hem bölgesel hem küresel anlamda saflarını genişletiyor. Yani dünyanın dört bir tarafından sempatizan devşiriyor. Batı dünyasının siyasetçileri, siyaset bilimcileri vesaire yani bu anlamda bu örgütü doğuran, büyüten nedenleri görememiş olamazlar herhalde. Buna rağmen neden IŞİD'in ekmeğine yağ sürecek politikalarda ısrar ederler sizce Batı dünyası?
Evet. Bence iki şeyi var bunun. Birincisi tabii bunu öngöremediler. İkincisi öngördüler. Yani nasıl öngördüler ve öngöremediler derseniz bence öncelikle Suriye'de savaş olduğunda Fransa başta olmak üzere kendi içindeki Müslüman nüfusun aktif, ne bileyim işte kendilerince olağan şüpheli gördükleri gençlerin önemli bir kesiminin oraya akmasını bence Batı bir, ne diyeyim, bir fırsat olarak değerlendirdi. Yani bunlar başımızdan affedersiniz defolup gitsinler, orada ölsünler, kolları kanatları kırılsın diye baktılar. Ama bence Batı'nın hesaplayamadığı şey, oraya giden insanların, hayatta kalanların önemli bir kısmının tekrardan geriye geleceği ve Suriye'de ya da Irak cephesinde elde etmiş olduğu tecrübeleri bir biçimde yaşadıkları, doğdukları topraklarda icra edecekleriydi. Hı hı. Bence bu bir defa böyle bir mesele var. Evet. İkincisi, yani aynı çerçeve içerisinde bir şeyi değerlendirmek isterim. Hatırlarsanız 2007 senesinde Paris'te birkaç Mağrib kökenli genç polis takibindeyken, polisler tarafından kovalanırken iki tanesi bir, nasıl diyelim, bir elektrik merkezine girmişlerdi. Trafo merkezine girmişlerdi ve orada yüksek gerilim hattına kapılıp ölmüşlerdi. Bunun üzerine hatırlayacak olursak 10 gün içerisinde 7000'den fazla Paris'te araç yakılmıştı. Yani evet. Paris polisi, Paris askeri yani bunun önüne geçemedi. Bence Batı'daki ırkçı tutumlar, ötekileştirici, özellikle Müslüman kökenli, Afrika kökenli insanları böyle gettolara hapsetme, onları bir noktada eğitim imkanlarından, iş imkanlarından, kültürel imkanlardan sürekli dışlayan, onları adeta toplumun ikinci, üçüncü sınıf insanları muamelesi görmeye reva görülen, ne bileyim işte böyle canlı varlık olarak görmesi bence oradaki nefreti büyütmüş oldu. Ben Batı'nın öngöremediği ikinci şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Yani birincisi öngördü, gönderelim dedi. İkincisi öngöremedi, kendi içinde bir patlamaya sebebiyet verdi. Ben bu noktada şunu da söylemekte fayda görüyorum. Her şeye rağmen Fransa'nın siyaseti başından itibaren, yani 4 senelik zaman dilimi içerisinde Türkiye ve Katar'la birlikte Esed rejiminin muhakkak tasfiye edilmesinden yanaydı.
Evet.
Ama garip olan şu, Esed rejimi tasfiye edilsin dedikçe Fransa saldırıya uğradı. Yani bence Charlie Hebdo saldırısı da buna benzer bir saldırıdır. Yani mahiyeti itibariyle söylüyorum. Amaçları farklı olabilir ama mahiyeti itibariyle Fransa'yı derinden sarsmıştır. Bence geçtiğimiz hafta Cuma gecesi Paris'te yapılan saldırılarda böyle bir muhtemaya sahiptir. Bu sebeple IŞİD'in yapmış olduğu eylemler kime yarıyor diye soracak olursanız,
tam da onu soracaktım.
Garip bir şey ama en çok Esed rejimine ve garip bir biçimde İran ve Rusya siyasetine yarıyor.
Evet.
Yani IŞİD bu ülkelerin bir uzantısıdır, bu ülkeler tarafından yönetiliyordur demiyorum. Diyemem bunu. Çünkü bu hakikaten çok ispatı mümkün olmayan bir şey. Ama sonuçlardan yola çıkarak baktığımızda Esed'in adeta hayat suyu gibi bir örgüte dönüşmüş olduğu IŞİD. Evet. IŞİD'in varlığı Batı açısından Esed'in vazgeçilmezliğini, IŞİD'in varlığı Batı'nın nezdinde Esed rejiminin katliamlarını da adeta bir nevi böyle nasıl diyeyim yani hafifletici bir sebep olarak göstermeye yarıyor diye söyleyebilirim.
Evet. Kenan Bey, sadece Paris saldırısının sonuçlarından bundan en çok istifade edecek olanların Rusya, İran ve Esed rejimi olmakla kalmayıp, yani ta önceden beri DAEŞ'in ortaya çıkmasından beri bu örgütün yapıp ettikleri tamamen Sünnilerin aleyhine olduğu yönünde bir yorum var, analiz var ve bir vaka var. Bunu nasıl açıklamak gerekiyor? Yani Sünniler adına savaşan, hedef olarak da Şiileri hedef aldığını söyleyen bir örgütün böyle bir eylemler içerisinde olmasını nasıl değerlendirmek lazım?
Şimdi bence IŞİD'in doğuş mekanı kim ne derse desin Irak'tır. Irak'ta Amerikan işgaliyle birlikte ortaya çıkan en yıkıcı manzara, toplumun önemli bir kesimini oluşturan Sünnilerin devletin bütün idari, askeri, diplomatik kadrolarından tasfiye edilmesi, ekonomik anlamda bütün varlıklarına adeta göz dikilmesi ve toplumun önemli bir kesiminin Bağdat'tan, El Ambar'dan sürgün edilmesidir. Şimdi bence IŞİD'i bir noktada Sünni kesimler nezdinde cazip kılan şey IŞİD'in ideolojisi, IŞİD'in savaş metodolojisi değil. Bence Sünni kesimler nezdinde IŞİD'e dönük doğrudan değilse bile dolaylı bir sempatinin oluşmasındaki temel faktör Onun her halükarda Amerikan varlığıyla ve Amerikan varlığının arkasına bırakmış olduğu fanatik Şii yönetimle ilgili bir şeydir. Çünkü bakın, hali hazırda Irak'ta hala bombalar patlıyor. Bağdat'ın merkezinde yani yeşil hat denilen bir bölge var. Yani neredeyse 50 metrede 100 metrede bir askeri kontrol noktaları var. Evet. Neden böyle oldu? Çünkü orada İran'ın elinde ne yazık ki aşırı mezhepçi, fanatik ve adeta Şiilik dışında herhangi bir İslami yorumu kabul etmeyen, mezheplere tahammülü olmayan son derece gerçekten kötü, despotik bir iktidar yapısı ortaya çıktı. Bence IŞİD'i destekleyen temel faktörlerden birisi nükleer pazarlıklar sürecinde Amerika'nın ve Batı'nın İran'a Suriye ve Irak cephesini açmış olması ve belli bir süre sonra da teslim etmiş olmasıdır. Ben Sünni bölgelerdeki bu diyeyim ki iktidardan dışlanmışlık, sosyal alandan dışlanmışlık, kendi bölgene dönük olarak bir takım baskıların neticesinin buraya evrildiğini düşünüyorum. Mesela bir örnek vermek gerekirse Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ve Irak'ta parlamentoda bulunan Sünni kökenli milletvekilleri bizzat terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla baskına uğradılar. Kimisi tutuklandı, kimisi suikaste uğradı, kimisinin evleri basıldı ve Tarık Haşimi canını zor kurtararak kendisini Türkiye'ye atabildi. Baskı bu kadar diyeyim ki sınır tanımaz bir şekle gelmişti. Bence IŞİD hastalıklı bir yapı, travmatik bir yapı, psikolojik anlamda böyle, sosyolojik anlamda böyle, diğer alanlarda böyle. Fakat kötü olan şu, bence Irak ve Suriye coğrafyasında böyle bir hastalıklı yapıyı üreten mekanizmayı kim kurdu?
Evet.
Ben bu mekanizmayı merak ediyorum. Şundan dolayı mesela hani IŞİD'in yapmış olduğu katliamlar gözümüzün önünde. Kafa kesmeler değil mi? Yakmalar, boğmalar, bir sürü yani mide bulandıran, yani Müslümanlığın M'sinden haber olan insanların yapmayacağı şeyler. Ama bunları yapan insanların da önemli bir kesiminin Ebu Ghraib hapishanesinde Amerikan yönetiminin, Amerikan askerlerinin işkencesine maruz kalmış olan travmatik kişilikli insanlar olduğunu da bence gözden ırak tutmamak gerekiyor.
Evet.
Şöyle yani IŞİD katliam yapıyor, doğru. IŞİD insan öldürüyor, doğru. IŞİD İslam'ı, Müslümanları hakikaten kirletiyor ve İslam'ı ve Müslümanları adeta dünya halkları nezdinde savunulmaz bir noktaya getiriyor. Bunlar doğru. Ancak bu yapıyı oluşturan, bu yapının adeta canavarcasına, etrafında bulunan her şeyi yutarcasına hareket etmesini sağlayan bence bir işgal olgusu var. Bu işgal olgusu temel sebeptir. İkincisi de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bakın, Müslümanlara, İslam dünyasında meşru siyasetin önünü kapatan bir mekanizma var. İşte Esed rejimi.
Evet.
Hemen önümüzde duruyor.
Mısır
daha
örneği
geçen
var.
Hafta, evet, daha geçen hafta yani Paris saldırının yapıldığı cuma günüydü. Cuma günden 4 gün önce pazartesi günü, tam tarihini hatırlayamam ama pazartesi günü, salı günü Mısır'da bir gün içerisinde 2000'den fazla insanı Rabia Meydanı'nda, Adede Meydanı'nda katleden Sisi cuntasına İngiltere hükümeti, İngiltere başbakanı, İngiltere parlamentosu kırmızı halılar önüne sererek kucak açtı.
Evet.
Yani bir taraftan İhvan-ı Müslümin'in normal, meşru, şeffaf seçimlerde iktidara gelmesi söz konusu. Fakat 10 ay gibi bir kısa bir zaman sonra askerlerin öncülüğünde Batı'nın teşvikiyle, tasdikiyle böyle bir diyeyim ki askeri bir darbe oldu, ihtilal oldu ve Mısır adeta kan gölüne çevrildi. Bu sebeple Batı Tunus'ta, Mısır'da, Libya'da, Yemen'de, Suriye'de ya da İslam coğrafyasının diğer bölgelerinde meşru siyasetin önünü keserek, meşru siyasi aktörleri baskı altında tutarak bir noktada bence gayrimeşru ve illegal yapıların önünü bir noktada bilerek bilmeyerek, onu bilemiyorum ben ama bir plan dahilinde olduğu kanaatindeyim. Önünü açmış oluyor.
Evet, son bir soru belki birleştirerek sormam da gerekiyor. Paris'te gerçekleştiren bu kanlı saldırılar mülteciler dahil Avrupa'da yaşayan Müslümanların hayatlarına derinden etkileyecek gibi gözüküyor. Öte yandan bu saldırılar Orta Doğu coğrafyasında da özellikle Suriye'de de bir hareketliliğin siyasi ve askeri anlamda bir hareketliliğin de beklentisini doğurmuş durumda. Nasıl görüyorsunuz, neler olabilir Orta Doğu'daki ve özellikle Suriye bağlamında ve Avrupa'daki Müslümanların geleceği açısından neler öngörülebilir?
Evet. Faturanın en ağır ve en acil bir biçimde ne yazık ki Avrupa'daki Müslümanlara çıkacak.
Evet.
Zaten yani yapılan konuşmalara baktığımızda yani öldürmek, ne bileyim işte vurmak, denize atmak, vatandaşlıktan çıkartmak, gettolara tıkmak, yani akıl almayacak derecede siyasi temsilciler tarafından ifade edilen bir takım önermeler gündeme geliyor. Hatırlarsak 11 Eylül sonrasında böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Ama tabii şunu da ifade etmek gerekir ki, yani Batı'nın, yani Suriyeli mültecilere ya da diğer bölgelerden gelen mültecilere bu şekilde fatura kesmesi, yani haksızlığın zirvesi olacaktır. Hı hı. İkincisi de bu çözüm olmadığı gibi ne yazık ki mültecilerin yaşamış olduğu dramların üstüne bir dram daha ekleyerek Batı'ya karşı, Batı'nın sergilemiş olduğu adaletsiz tutuma karşı mevcut öfkeyi büyütecektir. Hı hı. Üçüncüsü de ne yazık ki bunu da ifade etmek gerekiyor. İşte tam da bu türden öfkelerin, yoksunlukların büyüdüğü bir zemin, ne yazık ki IŞİD gibi bir takım örgütlerin adeta böyle güle oynaya seyrettikleri bir sosyal zemini de ihtiva etmektedir.
Bu noktada IŞİD böyle bir hedef doğrultusunda da bu türden saldırıları yapmış olabilir mi peki?
Mümkün tabii. Çünkü bakın, Batı'nın tutarsızlığı üzerinden aslında IŞİD büyüyor. Yani normal şartlarda bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ne diyor? Başından beri diyor ki ya uçuşa yasak bir bölge oluşturalım. Bakın 4 senedir uçuşa yasak bölge olmuyor. Güvenli bölge diyor. Hayır, olmaz diyorlar. Şimdi peki ne istiyorsunuz? Kimyasal silahlar dahi kullanılmış artık. Halep diye bir şehir kalmamış. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Berlin, Londra nasıl olmuşsa Halep'in durumu oradan daha kötü, daha acı verici bir şey. Hı hı. 400 bine yaklaşmış ölü sayısı. Fakat Batı bunu adeta böyle bir bilgisayar oyununu izler gibi izliyor. Onun için bence Türkiye'nin bu noktada ortaya koymuş olduğu siyaset, yaklaşım, diplomatik usulleri, söylemleri, cazibe merkezi olması bence Batı açısından izlenmesi gereken yolu da temsil ediyor. Ama evet, Batı buna sırtını dönüyor ve ne yazık ki oradaki insanların acılarını, Paris'teki insanın acısını, yasını tutuyorsunuz. Fakat Halep'te, Şam'da, ne bileyim işte Kahire'de, Libya'da, Trablus'ta, şurada olan insanın acısını görmezden geldikçe de ne yazık ki adalete olan, hukuka olan, uluslararası ilişki olan diyeyim ki ilgi, alaka bir sevgi, bir diyeyim ki güvene değil, tersine bir nefret, bir öfkeye dönüşmüş oluyor. Kötüsü bu, en kötü sonucu bu.
Suriye bağlamındaki beklentiniz ne olabilir bu saldırılarının Suriye'deki siyasi ve askeri anlamda bir değişikliğe, bir radikal tavra zemin hazırlar mı?
Yani şöyle, aslında bu saldırıların hemen biliyorsunuz arkasında G20 toplantısı vardı ve Cenevre toplantıları vardı. Asıl olarak yani G20 zirvesine ve Cenevre toplantılarında Türkiye'nin, işte Katar'ın, Fransa'nın temel tezi yine en güçlü bir biçimde eşsiz çözümü talep etmekti. Bununla ilgili ısrarını sürdürmekti. Ama anlaşılan o ki Fransa bence bu süreçte en azından şimdilik çark etmiş gibi görünüyor. Türkiye ne yazık ki Katar'la baş başa kalmış oldu ama bölgesel anlamda bu politikayı değiştirebilecek gücü bu iki ülkenin omuzlayabilmesi ben imkan dahilinde görmüyorum. Evet. Bundan vazgeçilen anlamında değil ama anlaşılan o ki Rusya'nın bugün sabah da siz de görmüşsünüzdür. Hali hazırda İdlib ve Rakka'ya sürülmüş olduğu bombardımanlar hastaneleri, ambulansları vuruyor. Evet. Yani bu şu anlama gelir. Amerika 2700 sorti yapmıştı. Belki 2700 sorti Rusya'da yapacak. Sonuçta ne olacak derseniz, bence Esed rejimini birkaç ay daha, 1-2 yıl daha kazandırabilirler. Ama onlara 1-2 yıl daha kazandıralım derken Suriye tamamen insansız, tamamen harabe bir eski bir beldeye dönmüş olacak. Allah korusun diye dua ediyorum.
Evet, ne yazık ki öyle. Gazeteci yazar Kenan Alpay Bey'e bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Kıymetli dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Bu bölümümüzde her zaman olduğu gibi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey bizlere eşlik edecekler. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
Kıymetli dinleyenler, IŞİD evet eş zamanlı gerçekleştirdiği silahlı ve bombalı saldırılar sonucu Fransa'nın başkenti Paris'i kanabaladı. Saldırılar sonucu 127 kişi hayatını kaybetti. Dünyayı şok eden bu eylem hem 11 Eylül 2011'den bu yana bir Batı başkentini vuran en kanlı hem de 2. Dünya Savaşı'ndan beri Fransa'da gerçekleşen en ölümcül saldırı olarak tarihe geçti. Saldırının perde arkası, neden Paris'in hedef alındığı, saldırının bölgesel ve küresel muhtemel sonuçları tüm dünya medyasınca uzun uzadıya tahlil ediliyor. Saldırının nedenleri sorgulanırken Batı ile Doğu medyası arasında farklı yaklaşımlar söz konusu. Saldırıya ilişkin Batı medyasında Orta Doğu'daki savaşı kendi ülkelerine taşıyan yabancı savaşçılar gerçeğiyle yüzleşmenin ortaya çıkardığı tedirginlik ön plana çıkıyor. Doğu medyasındaki pek çok kalem, Orta Doğu medyasını kastediyoruz, yapılan yorum ve analizlerde öne çıkartılan vurgu ise bomba eken katliam biçer betimlemesiyle özetlemek mümkün. Batı dünyasının terör karşısındaki çifte standardı, başkalarının teröristini terörist olarak görmemesi, hatta onları koruyup kollaması, Filistinlilere yönelik en acımasız devlet terörünü esleyen İsrail'i koruma kalkanı altına almaları vesaire gibi bir yıl Batı'nın çifte standartları bir kez daha hatırlatılıyor. Yine Afganistan ve Irak işgaliyle başlayan İslam coğrafyasının işgal süreçlerinin neden olduğu, maddi, manevi, beşeri, sosyal tahribatın büyüklüğünün altı çizildi ve bunun en büyük müsebbibinin Batı dünyası olduğu vurgusu yapıldı. Zalim bir diktatörün 5 yıldır yaklaşık 350 bin vatandaşını en acımasız şekilde katletmesine, bölgesel çıkarları zarar görür diye seyirci kalan, darbeye darbe diyememesi bir kenara, darbecilerin ayaklarının altına kırmızı halılar sermesi, Batı dünyası yoğun bir biçimde eleştirilerin hedefi oldu. Bu sebepten dolayı tüm bu tespitlerin ışığında Batı'nın yıllardan bu yana özellikle Orta Doğu başta olmak üzere Asya'dan Afrika'ya İslam coğrafyasında neden olduğu yıkımın, kaosun faturasını bugün ödemeye başladığı yorumları ön plana çıktı ve tabii terörü hiçbir biçimde mazur görmemek kaydıyla. Sevgili hocam, yani Paris saldırıları sonrasında terör ve terörist tanımlamaları yıllardan beri zaten yapılamamasından dolayı bir eleştiri konusu oluyordu. Bu anlamda Batı'nın çıkarlarına zarar veren tüm eylemler terörist eylemler olarak nitelendirilirken, işte terörü yapılan eylemlerden Batı ve emperyalist çevrelerin zarar görmediği tüm eylemler bir anlamda bir özgürlük savaşı olarak nitelendiriliyor. Bırakın terör olarak nitelendirilmesi. Zannedersem problemin aslı buradan başlıyor. Dünyadaki huzursuzluğun en önemli nedeni terörün bir şekilde veya da teröristin kim olduğu konusundaki bir tanımlamanın bir türlü bir standart haline getirilmemesinden kaynaklanıyor.
Şimdi çok basit, yalın bir örnekle söze başlamak istiyorum. Önceki gün işte Türkiye-Yunanistan maçında Paris katliamındaki ölenler için saygı duruş sırasında bir ıstık hadisesi oldu. Şimdi bizim kültürümüzde, yani İslam itikadında böyle bir saygı duruşu yok. Fakat Batılılar için bu gerçekten olmazsa olmaz bir kural. Bu çok ağırlarına gitti. Gerçi biz de tasvip etmiyoruz. Onlar değer veriyorsa biz de saygı duymalıyız. Fakat aynı Batı şunu hiç düşünmedi. Karikatür krizi sırasında Hazreti Peygamber'e hakaret ettiklerinde, buna işte fikir hürriyeti dediklerinde, acaba 2 milyara ulaşan İslam dünyasındaki insanların iş dünyasında neler çalkalandı, onlar neler düşündü? Şimdi Batı son 100 yıldır bunu hep yaptı. Yani kendilerince bir anlam ifade etmiyorsa herhalde Müslümanlar için de etmiyordur gibi düşündü. İşte bu biriken tortular bir süre sonra bir yerden patlak verdi. Geçen çok enteresan bir yazı okumuştum, sizinle paylaşmak istiyorum.
Lütfen.
Bu Paris katliamı sırasında en fazla can kaybının olduğu bu Bataklan'daki tiyatro binasına girip de oradaki insanları tarayan, tırnak içerisindeki o İslamcı terörist dedikleri o IŞİD veya DAEŞ militanıyla ilgili komşusu şunu söylüyor. Modayı takip ederdi, güzel giyinmeyi severdi, camiye fazla gitmeyen kendi halinde bir gençti diyor.
Evet.
Bakın, tanımlamaya dikkat edin. Yani çocuk modayı, güzel giyinmeyi seven, çok da fazla dinle, diyanetle alakası olmayan bir kişiyi siz eline silah alıp bu kadar canavarca hislerle dolu bir vahşeti yaptıran güç nedir? Yani bu noktaya gelmesi için şunu görmemiz lazım. Fransa'nın şu anda %10'unu aşan Müslüman nüfus hala itiliyor, kakılıyor, adam hesabına alınmıyor. Her gün aşağılanıyor. Ve çocuk doğduğu andan itibaren yetiştiği mahallede, yaşadığı sokakta o aşağılanma hissediyor. Ve bir hınçla doluyor. Aşağılanmasının yegane sebebi işte Maghrib ülkesinden gelmiş olması, işte Fas, Cezayir kökenli olması, Müslüman bir kimliğe sahip olması yetiyor ona.
Bu gerçeği görebilmiş değiller. Yani oradaki sıkıntının özünde yatan gerçeği görebilmiş değiller. Yani şimdi bu Paris saldırısı sonrası devreye sokulan tedbirlere bakıldığı zaman da IŞİD'in ekmeğine yağ sürecek zeminin daha da körüklenmesine neden olacakları anlaşılıyor hocam. Şimdi, yani oradaki mültecilerin veyahut da Fas kökenli ve Cezayir kökenli Fransız vatandaşların daha da itilmesine neden olacak bir takım tedbirlerden, yani aşağılanmaya faşizan bir takım tedbirlerden bahsediyoruz. Müslümanların gece 22'den sonra dışarı çıkmamasını telkin ediyor mesela bir takım çevreler.
Evet. Şimdi bir diğer konu şu. Bizim literatürümüzde bir cahil vardır, basit cahil, bir de mürekkep cahil vardır. Evet. Yani bilmediğini bilmiyorsa insan cahil ötesi bir şeydir. Şimdi biz bazı tecrübeler yaşadık ve hala da yaşıyoruz. Mesela başımıza örülen bir PKK terörü var. KCK'lılar, işte bilmem PYD'liler, alfabede harf kalmadı. Her türlü işte isimle başlayan bu ekibin elebaşıları Fransa'da en üst düzeyde ağırlandı, karşılandı. İşte en son Zübeyir Aydar'ın Fransa'da nasıl muamele gördüğünü, parlamento ve devlet düzeyinde ağırlandığını biliyoruz. Şimdi biraz empati yapalım. Türkiye, DAEŞ veya işte IŞİD'in üst düzey kurmay bir tanesini biz parlamentoda ağırlasak.
Evet.
Onlara lojistik destek versek. Yani şimdi onlar akıllı da biz mi safız? Yani biz bunları görmüyor muyuz? Bu nedenle bu öfke birikmesini anlayacaklar. Ama anladıklarında çok geç olacak. Türkiye şunu yaptı. Son 30-40 yıldır PKK teröründen ne kadar canı yansa bile, mesela ben Adanalıyım, bizim şehrimize diyelim ki Güneydoğu'da şehit olan asker cenazeleri bayrağı sarılı geldiğinde kızdık, öfkeden dişlerimizi gıcırdattık, ama komşumuz olan bir Kürt aileyi rahatsız etmedik. Sen PKK'lısın demedik veya onun evini yakmadık, onu taciz etmedik. Ve devlet de şu anda Şırnak'ta, Hakkari'de operasyon yaparken halk ile, sıradan Kürt halkı ile PKK terörünü birbirinden kesin çizgilerle ayırdı. Acaba Alman hükümeti, Fransız hükümeti, nüfuslarının önemli bir kısmını teşkil eden işte Müslüman göçmenlere karşı tavrı nasıl olacak? Veya oradaki halkın komşularına karşı tavrı nasıl olacak? Biz çok şükür hem devlet olarak hem halk olarak bu imtihandan alnımızın akıyla çıktık. Yani biz teröristle aynı etnik kökenden gelen komşumuzu, iş arkadaşımızı rencide etmedik. Onları öldürmeye yeltenmedik. Ama bugün Fransa eğer varoşlardaki Maghrib kökenlilere gerek halk olarak gerek devlet olarak DAEŞ veya IŞİD militanlarına karşı işte bir takım güvenlik tedbirleri alıyorum derken, tırnak içinde söylüyorum, radikal camiler kapatılacak ifadesi var. Yani cami bir binadır, nasıl radikal oluyor? Yani işi cami kapatmaya kadar götürdüğünde öyle sanıyorum ki bir yıl sonra işin içinden daha da çıkılmaz bir noktaya gelecektir ve bunun faturası Batı ülkelerine çok daha ağır olacaktır.
Peki bu sözünüzden hareketle yani o IŞİD'in istediği zemin ortaya çıkacak gibi anlaşılıyor. Şayet Müslümanlara yönelik bir takım baskılar arttıkça Batı'ya yönelik tepkiler de artacak oradaki.
Şimdi
bunun peşi gelir mi yani? Fransa'nın peşi sıra mesela diğer Avrupa başkentlerinde veya da herhangi bir Batı şehrinde bu türden eylemleri beklemek mümkün mü?
Şimdi terör tırnak içerisinde, yani İRA'dan ETA'ya, işte El-Kaide'den DHKPC'ye, PKK'ya kadar terör veya terörist dediğinizde işte böyle 20'li 30'lu yaşlarda, hadi bilemedin 40'lı yaşa kadar olan ve işte eli silah tutan, dağda işte böyle gerilla savaşı yapan insanlardır.
Evet.
Fakat bugün DAEŞ veya IŞİD dediğimiz grup hemen bir devlet kurdu. Arkasından kadın, çocuk, kız demeden bütün aileleri davet ediyor. Yani bakın Rakka'ya adam Fransa'dan bile kalkıyor. Eşiyle daha 3 yaşındaki çocuğunu kucağına alıyor. Özbekistan'dan, Endonezya'dan yani adam karısıyla ve kundaktaki çocuğuyla geliyor oraya. Bu farklı bir şey. Yani bunu biz doğru okuyamazsak önümüzdeki yıl 5 yıl sonra çok daha vahim tablolarla karşılaşabiliriz. Yani bu nedenle bu hadise polisiye tedbirlerle halledilebilecek bir konu değildir. Çünkü ölümü göze alan yani sırtına bombayı bağlayıp sokağa çıkan eline kaleşnikov silah alıp dikkat edin yüzüne bandaj takma gereği duymamış zaten ben öleceğim diyor. Yani 5 kişi çıkıyorlar takır takır takır önce bir gece kulübünü arkasından stadyumu arkasından tiyatro salonunu tarıyorlar. Onun sonunda da kendini havaya uçuruyor. Şimdi siz bu insana karşı hangi güvenlik tedbirini alabilirsiniz? Evet. Bu nedenle bu önümüzdeki günlerde çok daha dünya gündemini meşgul edeceğe benzeyen bir konudur. Ama bataklığın ürediği bir yere bir bakalım. O kadar ironik bir durum var ki işte Suriye özelinden Türkiye'nin de işte komşusunda yaşanan hadiseler. DAEŞ veya IŞİD petrol çıkarıyor. Çıkardığı petrolü Esed rejimi satın alıyor. Peki Esed rejiminin en güçlü müttefikleri İran. Arkasından Rusya. Rusya uçağını IŞİD düşürüyor. Fransa'daki Paris katliamını IŞİD yapıyor. Ve şu anda Fransız ve Rus uçakları da IŞİD'in merkezi Rakka'yı bombardıman yapıyor. Hı-hı. Yani tavukla yumurta gibi. Hı-hı. Yani biri diğerini üretiyor. Ve yani Esed'i küvez içerisinde korumaya çalışan Batı. Bakıyorsun Esed ne de DAEŞ. Yani can ciğer kuzu sarması hocam, ticaret yapıyor.
Enteresandır. Şimdi IŞİD'in hedef alınmaması veyahut da Esed rejiminin devam etmesine gerekçe olarak Batı dünyası Esed giderse oradaki kaos ortamı daha da artar. Kim gelecek kaygısını dillendirdi. Ama 5 senedir Esed var. Bundan daha öte kaos mu olur yani?
Gelebilecek bütün çok uluslu terör örgütleri
gelmiş oraya. Yani artık bundan öte daha kaos mu olur? Bu da enteresan bir ironi yani.
Suriye haritasına baktığınızda kırmızılı, yeşilli, allı, güllü, DAEŞ bölgesi, PYD bölgesi, ÖSO bölgesi,
resmen Esed bir üçüncü bölgesi. Dünya Savaşı yaşanıyor. Yani bütün aktörler, faktörler var.
İşte daha halbuki 2011 yılında Sayın Başbakan Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken 7-8 saat görüştü. Yani sandığı koyun.
6 ay boyunca gitti geldi.
En son işte halk kim istiyorsa seçsin, siz yine mevcut yapıyı kuruyun vesaire gibisinden. O zaman kulak ardı edilen şeyler şimdi aynı noktaya geliyor. İşte 6 ay bir geçiş süreci olsun, 18 ay sonra bilmem işte Esedli mi olacak, Esedsiz mi olacak? Tamam da kimle seçim yapacaksınız şimdi? Sandığı nereye kuracaksınız? Evet. Sandığın güvenliğini kimle sağlayacaksınız? PYD bölgesindeki seçim nasıl olacak? ÖSO bölgesindeki seçim nasıl olacak? Esed bölgesindeki, IŞİD bölgesindeki bunları neye göre toplayıp çarpıp seçim sonucu ilan edeceksiniz. Bu nedenle içinden çıkılmaz bir hal alan bu bataklığı bizzat oluşturan Rusya, Amerika, Fransa başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan ülkelerdir. Ve hala da bunlar en büyük müsebbiptir. İnsanların bizi doğru anlayabilmesi için şu örneğe dikkat edin Beytullah Bey. Acaba Ankara ve Suruç saldırısından sonra bizim uçaklarımız gidip Rakka'yı bombardıman yapsaydı, Arap ülkeleri, Müslüman kardeşimiz Arap ülkeleri ve bugünkü Paris, Moskova, Washington ne derdi bize? Ama bakıyorsunuz Rus uçakları bombalıyor. Fransız uçakları bombalıyor. Amerikan uçakları bombalıyor. Demek ki hala kendileri ne? Yani bu mahallenin kabadayısı olarak görüyorlar. Ve yani IŞİD de kendiliğinden türemiyor. Yani siz bir yerde bir suyu biriktirirseniz o su orada bataklık halini alırsa o bataklıkta sivrisineğin üremesi mukadderdir. Ve ettiklerini de bulacaklardır. Ve çok tuhafıma giden Yani Allah başa vermesin, insan bu tür şeyde ibretle bakar. Paris'teki saldırı olmuş. Ertesi gün işte gençler, kadınla erkekle toplanmışlar meydana, bir çiçek koymuşlar. Korkmuyoruz, korkmuyoruz diye slogan atarken Allah'ın işi bir ampul patlıyor. Ya o görüntüleri görün, hangi masanın altına saklanacaklarını, nereye kaçacaklarını şaşırıyorlar.
Evet, evet. İnanılmaz bir korku.
İnanılmaz bir korku. Dolayısıyla siz dünyanın geri kalanını yok sayarsanız, işte o G20 zirvesinde de söylendi. Yani bu işin en büyük şeyi kapitalizm diyor. Yani vahşi kapitalizm sürekli büyümekten başka bir şey görmüyor. Bugün Alman iş adamları, Fransızlar, Amerikalılar sadece ve sadece üretmek, büyümek, ekonomik büyüme, işte gayri safi milli hasıla, hep böyle ekonomik jargonlarla konuşurken aynı zamanda birilerinin hala elinden ekmeğini aldıklarının farkındalar mı acaba? Bugün Suriye'deki insanlar diyoruz ki mülteci olarak yurt dışındalar. Ama ben daha Suriyeliler Avrupa yollarına düşmeden 2013 yılı Mayıs ayında Roma'da, Roma sokaklarında 60 bin Bangladeşli olduğunu söylüyorlardı.
Enteresan.
60 bin Bangladeşli sadece Roma'da. Bugün Bangladeş'te insanlar günde 1 dolara çalışıyor ise, Afganistan'da hiçbir geleceği kalmamışsa, Somali'de her şey yerle yeksan olmuş ise, Libya'da birden fazla devlet düzeni kurulmuş ise, Yemen'de iç savaş hala devam ediyor ise, Filistinli bir gencin hangi gelecek hayali olabilir? Batı Şeria'da veyahut da Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların. Lübnan'da her gün bir bombanın veyahut da patlayan bir kurşunun hedefi olmayı düşünen bir insan kendine nasıl bir gelecek kursun burada? Peki bu kadar güvensiz bölgelerin oluşmasında acaba bu Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan ülkelerin hiç dahli olmadı mı?
Evet. Peki hocam, yani bir dönüm noktası olabilir mi bu tür, özellikle Paris saldırısı, Şarm-ı Şeyh'teki düşürülen uçak, ya uyguladığınız politikaların sonuçlarını görememiş olmaması birazcık enteresan değil mi?
Dönüm noktası şöyle olacaktır benim tahminim. Mesela inşallah konuşmayız ama önümüzdeki haftalarda ve aylarda şunu konuşacağız. Rusya'da patlayan bombaları. Yani IŞİD'in şu anda en muhtemel böyle at oynatabileceği yerler Moskova, Petersburg ve Kafkaslar, o Dağıstan
bölgesi. Evet, Suriye ve Irak'taki tırnak içerisinde cihatçı şeylerin, savaşçıların büyük bir bölümü Rusya, ikincisi Fransa gibi. Yani Rakka'da ikinci değil, Arapçadan sonra Fransızcaymış.
Şu anda o Rakka'ya düşen Rus uçaklarının yaptığı bombardımandan zarar gören o insanlar bu Rusya'da bunun faturasını nasıl çıkaracaklar? Peki işte bu acı tablolar tekrar ettikçe üç vakte kadar, artık bu bir ay mı olur, bir yıl mı olur, beş yıl mı olur, ama en sonunda Rusya'da, Fransa'da ve Amerika'da şunu görecek ki öldürerek bu insanları bitiremeyeceklerini görecekler. Tıpkı biz PKK ile olan mücadelede 30 yıl içerisinde birkaç defa PKK'yı sıfırladık biz. Genelkurmay Başkanımızın açıklaması olmuştu 90'lı yılların sonunda. PKK'yı sıfırladık ama diyor, siz onun diyor siyasi, ekonomik, kültürel bir takım zeminini ortadan kaldırmazsanız diyor, bir süre sonra tekrar, tıpkı uyuşturucu bağımlısı bir insanı tedavi ediyorsunuz ama 6 ay sonra bir tane daha alınca tekrar devam ediyor. Bu nedenle Batı şunu görmeli, bu mekanizmaları doğuran ekonomik, siyasi ve kültürel ortamı iyileştirmeden silah zoruyla buna çözüm bulmaları asla mümkün değildir. Ve bu nedenle de birazcık paylaşmayı öğrenecekler. İşte G20 zirvesinde işte terörizm ve ekonomiyle ilgili ilk defa G20 zirvesinde bu kadar terörizme vurgu yapılmasın ki Türkiye'nin de bunda etkisi büyük oldu. Ya insanlar artık birazcık paylaşmayı öğrenirse biraz daha rahat uyuma hakkına sahip olacaklar.
Evet hocam, kalan vakitlerimizi de geçen hafta nispeten konuşmuştuk ama gerçekleştirmeden önce konuşmuştuk G20 zirvesini, G20 zirvesinin ekonomik boyutunu ve yapısını birazcık tahlil etmiştik. Gerçekten de Türkiye yüz akıyla gerçekleştirdiği bir zirve oldu G20 zirvesi. Tabii uzun zamandır Türkiye'nin yalnızlaşmaya başladığından dem vuranlar da herhalde mahcup olmuştur ortaya çıkan tablodan. G20 zirvesinden sonuçlara ilişkin, çıkan sonuçlara ilişkin neler söylenir ve Türkiye'nin ciddi anlamda bir PR'ının da yapıldığı bir zirve oldu. G20 zirvesinin sonuçlarına ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Bunları da programımızı tamamlayalım.
Bu tür zirvelerde sonuç bildirgeleri önemlidir. Fakat sonuç bildirgeleri o kadar çok diplomatik bir dille hazırlanır ki, yani şu cümleyi şu kelimeyle ifade edersek falan ülke zarar görür, buna imza atmayabilir gibisinden. Yani bürokratlar günler ve saatlerce oradaki her bir kelimeyi tek tek adeta tartarak o bildirgeye koyarlar. Ancak biz okuduğumuzda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Artık sadece ekonomik olarak dünyayı yönetmek mümkün değil. İşte bu terör belasının da dünyanın artık gündemi olduğunu, G20 ülkeleri şimdiye kadar hep böyle ekonomi ağırlıklı konuşurken ilk defa bir de terörle ilgili bir metin. Türkiye bunu çok istemişti, metne girmesini. Paris'teki saldırılar Türkiye'nin de tezini destekler mahiyette oldu. Ve insanlar şu noktaya geldiler. Yani kapitalizmin ruhu çok kazanmaktır. Fakat bu çok kazanırken etrafınızdaki dünyayı görmezseniz bunun döngüleri tekrar size terör olarak geri dönüyor. Bu nedenle de gelişmiş ülkeler, ki dünya ekonomisinin %80-90'ına hükmeden ülkelerin artık silah sanayilerini düşünürken, yani ne kadar çok sofistike silahlar geliştirmeyi düşünürken, diğer taraftan da neden Somali bu kadar göç veriyor? Neden Bangladeş bu kadar insanını yurt dışına gönderiyor? Neden Suriye'deki insanlar aile boyu batıya doğru yöneliyor sorusuna cevap bulmaları gerekiyor.
Evet.
Eğer bu soruya çözüm üretemezlerse daha çok toplantılar yapılır. Ama Avrupalılar için, Amerikalılar için de çözümü zor sorunlar değil bunlar. Yani bugün otursalar Suriye krizini çözmeye karar verseler, önümüzdeki ay çok farklı şeyler konuşuruz biz. Türkiye ısrarla diyor ki uçuşa yasak bir bölge olsun. Amerika ayak sürüyor.
Evet.
Türkiye diyor ki Esed gitsin, Rusya Esed dursun diyor. Neden? Hala herkes çıkarlarının peşinde.
Evet. Yani oradaki Suriye halkının umurlarında değil. Merkezinden bakmıyor. Kendi çıkarlarının merkezinden bakıyor.
Fakat Türkiye bunları söylerken, inanın böyle şöyle olursa benim menfaatim daha fazla değil. Türkiye bir an evvel akan kanın durmasını istiyor. Ama bu insanların yaptığına bir bakın. İşte DAEŞ'i veya IŞİD'i yok etmek için hava bombardımanı yapıyorlar. Bombalanan yerler bizim şehirlerimiz. Yani bugün Halep harap olmuşsa, Şam'da, Rakka'da, diyelim ki Hama'da, Humus'ta, Dera'da şehirler harabeye dönmüşse, İslam medeniyetinin oluşturmuş olduğu şehirlerdir buralar.
Evet.
402 yıl bizim yönettiğimiz bir yerdir Suriye. Ve bugün Fransa Suriye üzerinde hak iddia eden bir ülkedir. Çünkü mandatör bir ülkedir. Sykes-Picot'tan sonra 1917-47 yıllar arasında 40 yıllık bir manda şeyi vardır, 30 yıl kadar. Şimdi biz 400 yıl idare ettiğimiz bu bölgede yakılan, yıkılan her türlü mimari yapılar, kültürel eserler aslında bizim bir parçamızdır. Biz bu gözle baktığımızda o hava bombardımanını destekleyenlerin çok iyi niyetli olmadığını görüyoruz. Zafer her zaman süngünün ucundadır. Kara harekatı olmadan da bu işler bitmez. Bunun için de ya Türkiye'nin ya da diğer büyük güçlerin bir karar vermesi gerekiyor.
Evet.
Suriye yani soruna çözüm bulmak için.
Gelecek hafta içerisinde zannedersem Rusya Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye gelecekmiş. Bir hareketlilik söz konusu, siyasi anlamda da aynı zamanda da askeri anlamda da bir hareketlilik söz konusu. Bakalım, göreceğiz yani Suriye'de neler yaşanacak yakın bir gelecekte. Kıymetli dinleyenler, bir Dünya Gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu, yardımcı doçent Doktor Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşup analiz etmeye çalıştık. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.
Hayırlı akşamlar.